Aziz Bey ve Kırılan Camın Hikayesi. Kırılan bir camla başladı hikaye. Kırılan bir camla bitti. Camın kırıldığı an sadece bir eşyanın değil, bir hayatın da parçalanışını duyduk. O ses yılların birikmiş acısını, öfkesini ve suskunluğunu içinde taşıyordu. Aziz Bey'in hayatı da tıpkı o cam gibi önce çatladı, sonra kırıldı ve geriye sadece parçalanmış anılar kaldı. Merhaba. Ben Trakya Üniversitesi öğrencisi Sena Pelin Yavuz. Bugün Ayfer Tunç'un Aziz Bey hadisesi üzerinden kırık dökük hayatlara, yalnızlığa ve içimizde sakladığımız öfkeye dokunacağız. Ayfer Tunç, Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biri olup, eserlerinde insan ruhunun derinliklerine inerek toplumsal yapıları ve bireysel kimlikleri sorgular. 1960 doğumlu olan Tunç, özellikle romanlarıyla tanınır ve yazım tarzı, karakter derinliği ve toplumsal eleştirileriyle dikkat çeker. Aziz Bey Hadisesi ve Suzan Defter gibi eserlerinde yalnızlık, öfke, sevgi ve insan ilişkilerinin karmaşık yapısı üzerine derinlemesine düşünceler sunar. Edebiyatında sadece bir dil kullanırken, hikayelerinde toplumsal sorunları ve insanın içsel çatışmalarını sorgulayan bir yaklaşım benimser. Ayfer Tunç okurlarını hem bireysel hem de toplumsal bir yolculuğa çıkararak insanın zaafları ve umutları arasında geçiş yapan bir anlatım tarzı geliştirir. Bazen insan en çok kaçındığı şeye dönüşür. Aziz Bey babasına benzememek için direndi. Ama o direnişin içinde fark etmeden ona en çok yaklaşan kişi oldu. Gençliğinde gözleri öfkeyle bakan delikanlı, yaşlandığında kimseyle göz göze gelmemeyi tercih eden bir adama dönüştü. Yalnızlık hayatına ince ince işledi. Tamburun telleri gibi. Onu en iyi anlayan yine tamburu oldu. Şiddetli bir yağmurda, köhne bir meyhanede patlayan bir kavga ve bu kavgada sessizce geçmişine dönen bir adam, Aziz Bey. Gençliğinde de Aziz Bey'di, yaşlılığında da. Ne hayat onu değiştirdi, ne de zaman, öfkesi, gururu ve tamburundan başka hiçbir şeyi olmayan biri. Peki Aziz Bey nasıl bu hale geldi? Babası gibi olmamak için çırpınırken nasıl oldu da ona dönüştü? Sevilmemiş bir kadın, hor görülmüş bir eş, unutulmuş bir aile. Aziz Bey'in hikayesi sadece onun hikayesi mi? Yoksa hepimizin hayatında bir yerlerden tanıdık gelen bir şeyler var mı? Bu bölümde Aziz Bey hadisesi üzerinden yalnızlığı, kaderin insanı nasıl şekillendirdiğini ve içimizde büyüttüğümüz kibrik konuşacağız. Aziz Bey'in hayatta sahip olduğu tek şey tamburu ve hisleriydi. Yaşadığı hayatın her anında derin bir yalnızlık vardı. Kimseye ihtiyacı yoktu çünkü kendini zaten hiçbir zaman yeterli bulmamıştı. Burnu havada, öfkesiyle meyhanede yankı bulan, yaşlandıkça öfkesini daha da büyüten bir adam. Ama bir şey vardı. O da hiç değişmeyen bir şey. Kendisini her an bir tuhaf kural koymuş gibi yaşaması. Baba figürünün olmadığı bir dünyada yalnızca kendisine ait bir yolculuk yapar Aziz Bey. Bir baba yalnızca kavgalarla, tartışmalarla var olabilir. Babalarına kızmış, onları affedememiş. Sonra ise birer taklitçiye dönüşmüşlerdir. Yalnız bir baba ile yalnız bir oğul arasındaki suçlama silsilesinin ne kadar güçlü olduğuna tanıklık ederiz bu kitapta. Aile bağları, karşılıklı bir suçlama ve tüm ilişkilerdeki boşlukla şekillenir. Ve bu boşluk her iki tarafa da büyük acılar yaşatır. Babasızlık sadece bir eksiklik değil, bir boşluktur. Baba ve oğul birbirlerinin ruhuna dokunmak yerine daima birbirlerini suçlama peşindedirler. Oysa hepimiz bazen vicdanımızı başkasının üzerine atmaya çalışırız. Aziz Bey'in ve babasının birbirlerine karşı duyduğu öfke, içlerinde bastırılmış duyguların en büyük yansımasıdır. Babası da yalnız bir adam, Aziz Bey gibi. Hatta bir bölümde babasının böyle olma sebebinin dedesinden böyle gördüğünden dolayı olduğunu söylüyor. Bir kez daha kader motifinin etkisini görüyoruz aile yapısında. Biz insanlar bazen hayatın içinde vicdan yargıcı olmak yerine suçlamanın memurluğunu yaparız. Burada babanın oğula, oğlun da babaya suçlama memurluğu yaptığını görüyoruz. Anne figürü yok. Baba ve oğlun, hatta halanın suçlu aramaya çalışması da bu yüzden. Annenin ölümüne bir cellat seçmek istiyorlar. Aziz Bey'in hayatının en iz bırakan anı, belki de kendi ellerine baktığı, babasına dönüşmesini fark ettiği anda bu sebeple. O anda bir yıkım başlar. Babasına benzememek için yıllarca mücadele etmişken, aslında tüm çabası onu o kadar benzer kılmıştır ki, bu farkındalık kimlik karmaşasını, yalnızlığı ve acıyı daha da derinleştirir. O aslında hiç benzememek istediği babasına dönüşmüştür. Ve yıllarca aynı acıyı, aynı yalnızlığı yaşadığı kadına, karısına aynı şekilde yapmıştır. Bir başka etkileyici an ise Aziz Bey'in karısının hastalığını fark ettiği andır. Aziz Bey'in tek taraflı sevgi ve kayıtsızlıktan dolayı karısına yıllarca aynı acıları yaşattığını fark etmesi, belki de hayatındaki en büyük yüzleşmesidir. Aziz Bey'in sirkenin yerini bilememesi, onun içsel dünyasındaki önemli bir kırılma noktasını simgeler. Bu an sadece bir mutfak kazası değil, aynı zamanda Aziz Bey'in karısına olan ilgisizlik ve duygusal kopuşunun somut bir yansımasıdır. Vuslat, hastalığı nedeniyle evde sürekli bir bakım ve ilgi gerektiren bir durumdadır. Ancak Aziz Bey bu temel ihtiyaçları bile yerine getiremez. Sirke gibi basit bir şeyin yerini bilememesi onun karısına karşı olan dikkatsizliğini ve empatisizliğini gösterir. Bu an Aziz Bey'in kendi dünyasında bir kaybolmuşluk hissi yaşadığı bir andır. Evin içindeki her şey, her objenin yerinin değiştiği, anlamını yitirdiği bir yere dönüşür. Sirkenin yerini bilmemesi sadece o evdeki düzenin bozulduğunu değil, aynı zamanda onun duygusal dünyasına bir çöküşün başladığını da simgeler. Huslat, hastalığı nedeniyle evdeki her şeyin merkezinde bir kırılma yaratırken, Aziz Bey'in bu kırılmaya duyarsız olması, onun hayatındaki başka kırılmaların da farkına varmadığını gösterir. Ve işte o an bir yüzleşme gerçekleşir. Aziz Bey, yıllarca annesinin, eşinin ve kendi hayatındaki kadının çektiği acıyı daha derinden hissetmeye başlar. Sonunda Aziz Bey hadisesinin bir başka derinliğine inerken kitabın bize gösterdiği en büyük derslerden biri kadının ve erkeğin ilişkisi, aile yapısı, bireysel acılar ve kabullenilmesi gereken yalnızlık ile ilgilidir. Bu kitap kadınların ve erkeklerin yaşadığı yalnızlıkları çok net bir şekilde ama aynı zamanda acımasız bir şekilde ortaya koyuyor. Çünkü sadece aynı sofrada yemek yemekle değil, gerçekten bir arada olmanın, birbirini anlamanın, bir bütün olmanın ne demek olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve bu, belki de hiç geçmeyen bir yalnızlıkla baş başa kalmamak için hepimizin sorması gereken bir soru. Ne zaman kendi kimliğimizle yüzleşip değişmeye başlarız? Hayatımızda da camlar kırılır. O kadar sessiz ve o kadar anidir ki farkına bile varamayız. Bir anda dağılır, paramparça olur. O kırıklar hayatımızdaki kırılma noktalarına benzer. Küçük bir söz, bir bakış, bir unutulmuş anı bizi içten içe paramparça eder. Camın kırılmasının sesini duyduğumuzda belki bir an için ne olduğunu anlayamayız. Ama her parçası bir şeyin bittiğini, bir şeyin değiştiğini gösterir, hissettirir. Bu kırıklardan geriye kalanlar içimize yapışan izler olur. Kimse görmez, kimse duymaz ama biz biliriz. Her kırık bir duvarın çöküşüdür. O kırılmalar aslında hayatımızın gerçek yüzüdür. Acının, kaybın, büyümenin ve yeniden inşa olmanın. Cam kırıkları yerle buluştu, hikaye başladı. Kendi kibiri, öfkesi, onu yaşlı ve kendini bilmez, huysuz adam rolüne soktu. Saygın tambur ustasıyken, köhne meyhanenin Aziz abisi oldu. Cam kırıkları yerle buluştu, hikaye bitti. Aziz Bey, tamburuyla gitti. Ben Sena Pelin Yavuz. Hoşçakalın.